Herkese merhabalar. Bilim 101'in Ağustos gündemiyle birlikteyiz. Uzun bir aradan sonra neredeyse 2 aydır podcast çekmiyorduk. Hem Berk hem de benim böyle müsait zamanlarımız olmadığım açıkçası. Ben Amerika'da belirli bir bölgeden başka bir bölgeye taşındım ve bu taşınma sırasında seyahat etmeye karar verdim. Haliyle yaklaşık bir ayın üzerinde bir zaman Avrupa'da zaman geçirdim. Hatta Berk'in yanına gittim o süre zarfında. Daha sonrasında ikimiz de beraber işte Türkiye'ye geçtik bir süreliğine. Ben ailemi ziyaret ettim. Ondan sonra Berk kendi bulunduğu ülkeye geri döndü. Ben de Amerika'ya geri döndüm ki Amerika'da gittiğim yer bir önceki yaşadığım yerden farklı. Batı yakasından Doğu yakasına taşındım şu anda. Ve en önemli gelişme benim için ben okula başladım. Tabii okulun başlangıcında belirli bir yoğunluk süreci oluyor. Bundan dolayı da yaklaşık bir 2 haftadır bununla uğraşıyorduk. Amerika'da okullar nispeten erken açılıyor. Hem Berk onun Almanya'ya gidip tekrardan bir düzenine oturtma süreci. Çünkü o da çalışıyor bir yandan. Hem de benim gelip de işte hem kalacak yerimi ayarlamam vesaire. Bunların hepsi üst üste eklendi. Şimdi tekrardan hazırız sanırım podcast kayıtları almaya. Okul başladı. Çok heyecanlıyım. Bundan dolayı ilk bir 2 hafta vesaire bayağı çok yoğun geçiyor benim için. Böyle bu yoğunlukta neyse ki bir zaman bulabildik de podcastlere devam edebiliyoruz. Hemen artık ilk haberle başlayayım ve bunun öncesinde bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Haftalık podcast kaydı olayından birazcık uzaklaşmaya başladık fikir olarak. Çünkü her hafta kaliteli içerik yapamadığımızı fark ettik. Bunun yerine 2 haftada bir ya da ayda bir şeklinde daha uzun çıkartabileceğimiz ve üzerine daha net konuşabileceğimiz yayınlar yapmaya karar verdik. Ancak tabii ilerleyen zamanlarda tekrardan bir konsept değişikliğine gitmeye karar verirsek ya da herhangi bir takvim değişikliğine gitmeye karar verirsek de bunun zaten haberdarı olacaksınız siz de. Ben ilk haberimle başlamak istiyorum. Önümde uzun notlarım var. İlk haberim de deniz inekleriyle başlayacağım. Daha doğrusu deniz inekleri her ne kadar bir familya, bir aile olarak tanınsa da benim burada bahsedeceğim hayvanın türü biyolojik olarak Dugong Dugong. Bir deniz ineği familyasında yaklaşık 1 tona ulaşabilen ağırlıkları var. 300 kilodan başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Erkeklerin genelde daha büyük diye hatırlıyorum. Böyle deniz ineği dediğinde aklınıza tabii şey gelmesin. Böyle büyük dişleri olan bir hayvan gelmesin. Dugonglar genelde böyle daha insancıl, dişleri olmayan Indo-Pasifik denizlerde yaşayan işte böyle Hindistan açıklarında, Malay denizinde ve hatta eskiden Çin'e kadar giden bir bölgedelerdi. Aşağıda güneyde de Avustralya kıyılarına doğru gidiyorlar. Endonezya boyunca vesaire. Ve insanlara karşı da aslında oldukça şey, ılımlı yaklaşıyorlar, saldırgan değiller. Ve insan görünce de çekinmiyorlar. Bu özelliklerinden ötürü aslında 18. yüzyılda nesli tükenecek kadar avlanıyor bu canlılar. Daha sonrasında durumları birazcık daha iyiye gitmeye başlıyor. Bugün okuduğum kadarıyla Avustralya'nın bir kesiminde 20 binden bir tık daha fazla bir nüfusu var. Avustralya'nın başka bir kesiminde de 10 binden daha fazla nüfusu var. Ancak tabii bu rakamları vermek oldukça zor. Çünkü hani hala net bir sayım yapamıyoruz. Denizin içerisinde kaybolabiliyorlar. 1 saat boyunca gözükmüyorlar. Haliyle sayım yapmak gerçekten zor. Ama şunu diyebiliriz. Tahmini olarak şu anda dünyada 25 binin üzerinde herhalde Dugong denizi ineği var diye tahmin edebiliyoruz. Bu canlıların temel beslenme biçimi deniz şehirleri. Ve Çin'de yapılan bir çalışma var. Daha doğrusu makalenin asıl konusu şu. Bu Dugonglar eskiden Çin'de yaşıyor olsalardı dahi artık yaşam alanlarından Çin çıkartılmış durumda. Çünkü 2008'den beri hiçbir bilimsel kaydı yok. En son kayıt 2008'de çıkartılmış ve üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen bu canlı bir daha görülmedi Çin kıyıları da. Bundan dolayı artık hani Çin'de bu hayvanın nesli tükendi olarak geçiyor. Tabii neslinin tükenmesi artık Çin denizinde bu popülasyonların görülmediği anlamına geliyor. Bu canlılar otçul canlılar, deniz şehirleriyle besleniyorlar ve bundan ötürü büyük ihtimalle endüstrinin artmasıyla deniz şehirlerinin çok ciddi etkilendiği düşünülüyor. Ve bundan dolayı da Dugong nüfusu büyük ihtimalle başka yerlere göç etti diye. 1988 yılında Çin'de bu canlılar sayılarının çok azalması sebebiyle birinci seviye korumaya alınıyorlar. Ancak bu her ne kadar hayvanların avlanmasının vesaire tümüyle önüne geçmiş olsa da endüstrileşmenin önüne geçemiyorlar. Çünkü Çin 1,5 milyara yaklaşan bir nüfusa sahip açıkçası. Ve hani bu gemi ticaretleriyle onlarla bunlarla bu hayvanların maalesef nüfusu azalmaya başlıyor. Hem deniz şehirlerinin azalmasıyla bu hayvanlar her ne kadar göç ediyorsa da aynı zamanda gemi çarpmalarıyla da öldükleri biliniyor. Son 5 yılda 3 kişi tarafından bildirilmiş bu hayvanın gözüktüğüne dair. Ancak bunların herhangi bir bilimsel yanı yok. Hani ben gördüm burada diye hani telefon açılıyor. Ancak bilimsel ekipler gittiğinde, işte ona oraya bağlı bakanlıklar gittiğinde bu canlıları bulamıyorlar ve bundan dolayı da kaydının olmadığı düşünülüyor. 2000 yılı sonrasında da bilimsel bir arazi kaydı yok. Şimdi bilimsel arazi kaydının haricinde işte balıkçılar bazı şeyleri görebilirler ve arayabilirler. Ya da çok bilgili kişiler vardır. Bir yüksek lisans öğrencisi görmüştür. Hani nispeten bu canlıyla daha önceden karşılaşmış ve görmüş kişiler bu canlıları gördükleri zaman bunları takip ederler ve bildirirler. Ve derler ki işte 2012 yılında bu canlıyı gördük burada vesaire diye. 2008 öncesinde nispeten kaydı var. Ancak 2000 yılından sonra hiçbir bilimsel kayıt yok. Buradan kastım şu. Deniz memelisi çalışan bir takım doktor öğrencileri, bir takım işte profesörler mesela gözleme çıkarlar. Başka bir canlıya bakıyor olabilirler. Ancak denizde bir dugongla karşı karşıya gelirler. GPS konumu alınır. Bilimsel arazi kaydı da budur zaten. GPS konumu alındığında ya da işte GPS yoksa kıyıdan ne kadar açıkta olduklarını tam konum olarak belirlemeye çalışırlar. Ve şu tarihte bir tane dişi, bir tane erkek canlıyı şu açıklarda, şu kilometre uzaklıkta gördük şeklinde belirlenir. En son 2000 yılında bilimsel arazi kaydı yapılmış bu canlının. Peki bu karara gidilmeden önce bu canlı Çin'de artık popülasyonu yaşamıyor kararını nasıl alıyorlar? Makale bunu çok güzel tek tek anlatmış. Son 5 yıldır, en azından daha doğrusu 5 yıldır bu bölgede Çin'in belirli açıklarında yaşayan ve denizde çalışan balıkçılarla ya da işte denizde nispeten çalışan gemicilerle bir takım şeyler yapıyorlar. Sorular soruluyor kabul edenlerle. Bunların haricinde 4 bilim insanı ve 21 tane de eğitimli gönüllüler. Burada mesela yüksek lisans öğrencileri eğitimli gönüllüler kapsamına girebiliyor. Çünkü daha önceden arazi tecrübesi var ve gördüğü canlının ne olduğunu biliyorlar. Ancak tüm insan topluluğunu ele aldığımızda 788 tane katılımcıya soru soruluyor. Bu 788 katılımcıdan %12'lik kısmı bir dugongun ne olduğunu fotoğrafta gördüğünde belirleyebiliyor. Bu 788 kişinin içerisindeki %5'lik de daha önceden denizde gördüğünü belirtiyor. Yani ben bunu birebir canlı gözlerimle gördüm diyebiliyor. Bu 788 kişinin içerisinden bilim insanları ve eğitimli gönüllüleri çıkartıyorum. Hani bu genel toplulukta vahşi bir canlıyı gördüklerinde ne kadar tanıdıklarını gösteriyor açıkçası. Ki tek tür aslında burada yaşayan. Hani ben deniz fili gördüm, ben deniz aslanı gördüm gibi bir durum yok. Gördüğü canlı büyük, devasa bir şeyse büyük ihtimalle deniz fili. Bu 788 katılımcının yaklaşık olarak denizde geçirdikleri süre bir yıl içerisinde 185 gün ve ortalama olarak denizden açılma uzaklıkları da 66 kilometre. Bundan daha fazla açılan var, daha az açılan var ama kıyı uzaklıkları bu şekilde belirleniyor. 185 gününde üzerine 60 ya da 65 gün eklenip çıkartılabiliyor kişiden kişiye göre. Yani aslında oldukça aktif kişiler denizlerde. Bu %5'in içerisinden, daha önce görmüş olan %5'in içerisinden ortalaması en son olarak bu canlıyı 23 yıl önce görmüş. Hani bir canlı için yaklaşık 10 yıldır bu sularda, bu topraklarda görülmüyor. Artık bu canlıyı biz listeden çıkartalım gibi bir anlayış tam olarak hala bilimsel olarak sürdürülmüyor. Bunun yerine gidiyorsunuz. O bölgede yaşayan insanları, insanlarla konuşuyorsunuz. O bölgede çalışan insanla konuşuyorsunuz. Ve en son ne zaman gördüklerini test ediyorsunuz. Bilimsel kaynaklara bakıyorsunuz. Bunların sonunda zaten bir çıkartılıyor. Her ne kadar bu canlı en son 2008'de kayda alınmış olsa da nispeten denizde hayatını geçiren insanların ortalaması dahi 23 yıl önce en son bu canlıyı gördüğüne dair hani elimizde kaydımız var. Bundan dolayı artık bu canlının Çin sularında, Çin denizinde yaşamadığının hani altını çizebiliyoruz. Ve makalede açıkçası bunu belli ediyor. Artık dugong türü Çin denizinde bulunmuyor.
Merhaba, ben de kromozomlar bir değişimle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle ki normalde evrimsel süreç içerisinde bir canlının kromozomlarında küçük değişiklikler zaten meydana geliyor ama hani bir değişimin popülasyona yayılması ya da çok büyük bir değişimin gözükmesi aslında yıllar, milyon yıllar ya da bir sürü nesil alabiliyor. Şöyle ki bu süreci yapay olarak aslında biz hızlandırabiliyoruz. Yeni bir teknik geliştirilmiş kök hücreler kullanılarak. Bu durumu tamamen değiştiriyor. Normalde bizim bir vücut hücrelerimiz var, bir de üreme hücrelerimiz var. Üreme hücrelerine seks hücreleri diyeceğim. seks hücrelerinde kromozomlar setler halinde gelmiyorlar. Tek tek geliyorlar. Onun dışında her yerde diploidler, kromozomlar, sadece seks hücrelerinde haploidler. Şöyle ki döllenmemiş embriyonik kök hücreler aslında en iyi başlama noktası diyebilirim DNA'yı kurcalamak istiyorsanız. Böyle tek kromozom olması, pair olmaması, çift olmaması vücudun diğer bölümlerde olduğu gibi aslında sizin bazı kararlar vermenize izin veriyor. Bu olaya da aslında doğal olarak imprinting deniyormuş, hani bu tekli olmasına. Sadece bir tanesi ekspresi olduğu için ve o taşınacağı için siz yapacağınız düzenlemeyi yapıyorsunuz hücre üzerinde ve kesin olarak onun bir sonraki canlıda görüneceğinden emin oluyorsunuz. Kromozom modifikasyonun şöyle yapılıyor. Ya siz hücreyi modifiye ediyorsunuz ve diyorsunuz ki işte ben seks hücresinde bu kromozomun bulunmasını istiyorum ve bu gözüksün diyorsunuz. Tek olduğu için o gözüküyor. Ya da doğal olarak bulunan oradaki seks hücrelerine bakıyorsunuz ve içinden istediğiniz olmayanları tek tek yok ediyorsunuz. Diyorsunuz ki sadece istediğim taşınacak, yine istediğim olacak diyorsunuz. Bu süreci protokolleştirip standartlaştırmışlar ve farelerde denemişler, canlarda da denemişler. Başarılı bir şekilde istenilen yeni kromozomal değişiklik yeni nesilde sağlıklı bir şekilde herhangi bir yan etkisi olmadan %100 gözlenmiş. Ve aynı şekilde üreme hücreleri üzerinden gittiği için %100 dediğim hani değişiklik ebeveynden çocuğa geçiyor ama çocuktan da ileriki nesillere de %100 geçecek şekilde de ayarlanabiliyor aynı şekilde. Eğer siz tamamını yok ederseniz, iki tarafta da şimdi üreme için iki cinsiyet gerektiği için karşı tarafta da aynı işlemi uygularsanız bu sefer o organizmanın ileriki nesiller, tabii genetik mutasyonlarını katmıyorum ama doğal olarak mantıki çerçeve içerisinde çok uzun bir süre yapmış olduğunuz kromozomal değişikliğin %100 gözleneceğini garanti edebiliyorsunuz. Bunu protokolleştirip standartlaştırmışlar.
Ben tekrar hayvanlardan devam edeceğim. Bu sefer birazcık geçmişe doğru gideceğiz. Birçoğumuz balinaların karadan suya geçiş teorisini duyduk herhalde. Hani dört ayaklı, karasal, büyük bir köpeğe benzeyen ya da kurda, ayıya benzeyen bir canlı. Bugünkü Pakistan'da, tabii bu 50 milyon yıl önce olduğu için aslında suların oldukça değişik olduğunun farkındayız. Ancak bugünkü Pakistan topraklarında en azından fosiller bulunmuştu. Karadan suya doğru bir geçiş yapmaya başlıyor. Bulunan fosilin ismi de Pakisetus bu arada, en popüler olanı. Bu teorinin oluşmasına oldukça yardım ediyor açıkçası hatırlarsanız. Bir sürü belgesel yapıldı bunun. Bir sürü kaynakta geçti. Hani artık bunun bir güçlü bir hipotez olduğunu söyleyebiliriz. Bu canlının uzun bir kuyruğu vardı. Bu uzun bir kuyruk daha sonrasında kuyruk yüzgecine döndü. Arka ayaklar bugünkü balinalarda gördüğümüz çok minicik kemiklere dönüştüler ve artık yoklar. Bir torpido vücudu oluşmaya başladı. Ön ayaklar pelvik yüzgeçlere dönüştüler ve oldukça büyüdüler. Ve bu sayede manevra yapabilme kabiliyetleri oldukça arttı. Vücut ise gittikçe torpilleşti. Kafada böyle çıkıntılar azaldı ve bu çıkıntılar yerine daha pürüzsüz, balığımsı bir şekle dönüştürdü. Bu hepimizin bildiği balina evrimini anlatıyor yaklaşık olarak ve Pakisetus aslında oldukça ufak bir canlıydı bir balinaya kıyasla. Gerçi balinaların içerisinde çok küçükler ve büyükler var. Ancak mavi balinanın atasının bir Pakisetus olduğunu düşündüğümüz zaman aradaki fark aslında oldukça büyük. Bunun haricinde hepimiz bu teoriyi biliyoruz ancak kunduzların mesela nasıl ortaya çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Yarı sucul olarak yaşayan kunduzların ilk atasıyla alakalı bir fosil bulundu. Yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış bir fosil bulundu. Şu ana kadar bulunmuş en eski fosil 23 milyon yıllıktı Fransa'dan. Ayak bileğinde bulunan bu sanırım tarsus kemiği oluyor Türkçesi. Bu bulunan canlının tarsus kemiği bizim bildiğimiz diğer canlıların tarsus kemikleriyle karşılaştırılıyor. Aslında karşılaştırmalı omurgalı anatomisine bakılıyor. Bugün bildiğimiz bir sürü tür var neyse ki kemirgenlerin içerisinden. Karasal olanları, sucul olanları ve yarı sucul olanları baya böyle bilgisayarlı tomografi eşliğinde karşılaştırabiliyoruz. Ve karşılaştırdığımızda bu bulduğumuz fosilin yarı sucul bir tür olduğunu keşfetmiş olduk. Yani bir kunduz olduğunu fark etmiş olduk. Çünkü tam sucul olanlarda mesela memeliler içerisinde ne görüyoruz? Baya balinaları görüyoruz mesela. Yarı sucul olanlarda ne görüyoruz? Hala ayakları var, gayet de yürüyebiliyor. Ancak suyun içerisinde çok güzel hareket edebiliyor. Mesela kocam spatüle benzeyen bir kuyruğu var çünkü. Bu ayak bileği karşılaştırması yaparak bulduğu hayvanın bir yüzücü olduğunu anlıyor. Kemirgenler çok çeşitli ve yaygınlar. Karşılaştırmalı anatomisini yapmak da o yüzden çok kolay. Hani burada kemirgenden kastım sadece kunduz değil. Aklınıza sincap da gelmeli. Aklınıza tavşan da gelmeli. Haliyle hani elimizde seçenek bol olduğu için hemen böyle sıçanlar vesaire mesela onlar da kemirgen sınıfında direkt karşılaştırabiliyoruz çok güzelce. Günümüz kunduzlarından oldukça ufaklar. Günümüz kunduzları bugün için iki tane kunduz türü var. Bir tanesi Kuzey Afrika kunduzu, bir tanesi Avrupa kunduzu. Podcast'in düzenlemesini yaparken Kuzey Afrika demişim. Aslında olması gereken Kuzey Amerika ve Avrupa türleri. Her ikisi de yaklaşık 20-22 kilogram gelebilen canlılar. Uzun spatül kuyruklara sahipler. Ancak bu 30 milyon yıl önce bulduğumuz canlının kuyruğu bildiğimiz böyle fare kuyruğuna benzeyen dümdüz bir şey. Hayvanın ağırlığı yaklaşık 1 kilogram kadar. Hani aslında çok ufak bir canlı. Gittikçe büyümeye başlamışlar 30 milyon yıllık süreçte. Ancak şuna baktığımız zaman 12 milyon yıl önce mesela türü yok olmuş. Başka bir kunduz türüne baktığımız zaman dev kunduz olarak geçiyor mesela bunun ismi. Bu kunduz neredeyse bir siyah ayı boyutunda. Hani o 1 kilogramlık kunduzdan çıkan türleşme aslında kocaman kunduz türleri de ortaya getirmiş. Belki küçük kunduz türleri de ortaya çıkardı. Ancak bunların bir kısmı ortadan yok oldular. Bugün elimizde sadece iki tane kunduz türü kalmış oldu. Onlar da birbirine zaten çok benziyorlar. Dediğim gibi bugün iki tür olması yine de yakın geçmişte tür sayısının daha çok olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Belki ileride başka çalışmalar, başka keşifler bulunacak yine Avrupa'da ve diyeceğiz ki aa çok ufak kunduz türleri de varmış. 200 gram kadar gelen. Ya da kunduz değil de hani sucul yaşayan kemirgenler varmış diyeceğiz. Ancak şu an için en azından bildiğimiz bilgiler bu. Deniz memelileri 50 milyon yıl önceden, şimdi 30 milyon yıl önceye kadar geldik. Demek ki aslında karasal olup suya doğru dönme olayı birbirinden bağımsız olarak memelilerde sürekli olarak gerçekleşmiş sanırım geçmişte.
Ben de yine takıntılı olduğum için yine kök hücre haberinden bahsedeceğim ama bu seferki cidden önemli. Her seferinde bunu diyerek başlıyorum. Ama bu seferki ciddi ciddi önemli. Hani şu şey gibi. Çin'de bir tane adam şu HIV'li bebekleri genetik olarak düzenleyip dünyanın ilk genetiği değiştirmiş iki bebeğinin doğmasına sebep olmuştu ya, %100'lü hapse atılmıştı. Hani bu da o tarz bir haber. Şöyle ki bir grup bilim insanı dünyanın ilk sentetik embriyosunu geliştirdi. Bakın bu önemli. Cidden önemli hani. Sentetik embriyo, hani
Fare
birazdan
embriyosu muydu?
detaylarına da gireceğim. Efendim?
Fare embriyosu mu bu?
Hayır, memeli.
Bir makale gördüm sanki bununla alakalı. Evet, lütfen devam et.
Olabilir. Daha 3 gün oldu, patladı bu haber zaten. Ve şöyle geliştirilen embriyoda beyin ilk seviyelerinde ve atan bir kalp var. Ve diğer organların oluşması için gerekli olan altyapı da hazır. Hani yasal olarak durdurmak zorunda oldukları için durduruyorlar. Yoksa hani bıraksanız devam edecek. Şöyle ki embriyo modelini kök hücreleri kullanarak tasarlıyorlar. Ki zaten önemli. Erken memeli gelişiminde 3 tüp kök hücre var. Ve bunlar çok etkili bu gelişim süreçlerinde. Bu 3 tip kök hücre tipi laboratuvarda kullanılarak doğal süreç taklit ediliyor. Ve bazı gen grupları var, çevresel faktörler var tabii bu gelişim biyolojisinde, hani işte yolaklar, onlar bunlar. Bunlar ilk başta induce ediliyor. Bunlar ama induce edilmekle kalmıyor. Bunlar induce edildikten sonra bu üç hücre grubu da birbiriyle konuşmaya başlıyor ve bir gelişim sürecine giriyorlar. Ve kısır döngü gibi bu sefer bu süreçlerin ilerleyebilmesi için gereken diğer sinyalleşme, etkileşim ve çevresel ortamın oluşturması için gereken şeyleri bu sefer kendileri üretmeye başlıyorlar. Kendileri de şey gibi düşünün bunu. Kendinize bir yalan söylüyorsunuz. Yalana siz de inanıp kaptırıp gidiyorsunuz kendinize. Onun gibi bir mantık diyebilirsiniz. Dediğim gibi süreç ilerliyor. Neden önemli? Aslında en düşük önem seviyesine sahip şeyi en üste taşımışlar. Gelişim süreçlerini anlamak için çok önemli bu. Ama onlar demişler ki hamilelikte birlikte işte düşükler yaşanıyor vesaire. Bunu anlayabiliriz demişler. Bir de bu gebeliğin çok erken bir dönemi olduğu için siz bunu invazif olmayan bir şekilde inceleyemiyorsunuz. Bu fiziğin o atom altı parçacıkları gibi. İncelediğiniz zaman incelediğiniz şeye bir etki yaratmış olduğunuz için bir işe yaramıyor yaptığınız inceleme hani. O yüzden bunun böyle laboratuvarda gözlenebilir bir şekilde yapılabilmesi, gelişim süreçlerinin böyle o ilk basamaklarını birebir bizim izlememize ve observe etmemize olanak sağlıyor invazif olmayan bir şekilde. Aynı zamanda düşündüğümüz zaman şunu da aslında diyebilirsiniz. Sperm yok, yumurta yok. Bu nerede kullanılabilir derseniz aslında. Şu an mesela siz tüp bebek opuşu terapilerinde işte bir erkek bir kadın Kadından yumurta alınıyor, erkekten sperm alınıyor. Onlar laboratuvarda dölleniyor. En iyisi seçiliyor. En sağlıklısı seçiliyor. Ülkeye göre en iyi özellikte olan seçiliyor. Kurallara göre değişiyor ki ülke. Sonra kadına geri enjekte ediliyor. Gebelik devam ediyor. Burada mantıken yani, uzun vadede şu an nasıl yapılabilir bilmiyorum ama yani kişilerden yumurta ve sperm almadan sadece hücre örneği alarak o kişilere ait olan bir bebek oluşturabiliyorsun. Mesela bu sefer şeyi düşünmek gerekiyor. Kadın kadın, erkek erkek çiftlerde bu çalışacak mı? Erkek erkekte çalışma ihtimali var bir şekilde. Çünkü X kromozomu barındırıyor. Kadın kadında nasıl olacak? Sadece X. Hani ondan yine yapılabilirler mi? Konuşulması gereken bir konu. Yapıldı diyelim. İlk nesilde bir sorun çıkmadı ama sonra bu insanlar da belki çocuk yapmak isteyecek. Bu teknikle doğanlar. Onlarda ne olacak? Hani uzun vadede nasıl bir etkisi olacağı konuşulmamış. Zaten haberin içeriği, haber değil daha doğrusu araştırmanın içeriği işte gelişimin ilk aşamalarının anlaşılması, işte incelenmesi, observe edilmesi ve işte düşüklerin anlaşılması ama yorum şeyi bunun internete yayınlandığı haber sitelerinde tamamen işte same sex couples ya da transsexuals ya da intersex couples ya da arkeolojik araştırmalar için de geçerli. Çünkü biz hücre örneği buluyoruz. Antik DNA buluyoruz. O antik DNA'yı günümüzdeki akranına enjekte ediyoruz. Ona enjekte ettikten sonra onun genetiğini değiştirerek ne yapmışlardı? Mamut DNA'sı bulup fili gibi bırakmaya çalışmışlardı. O tarz bir deney
Aynen.
çalışma yapmışlardı.
Aynen.
Ama mesela hani yine genetik olarak fil. Ama biz hücre örneği buluyoruz. Bir şekilde o bulunan hücre örnekleri temizlenip işte genetiği aktarılıp oluşur. Bu sefer hani çok büyük bir olanak sağlıyor. Siz bildiğiniz üreme hücresine gerek kalmadan sadece kök hücreleri kullanarak canlıyı, organizmayı oluşturmaya izin veriyorsunuz. Ve bir de bunu çalışırken şeyi fark etmişler. Genelde işte bize kimyasal işte hücrelerin yaydığı şeyler, hücrelerin gruplaşması, fonksiyonlarını kendi aralarında gruplaşarak dağıtılması diyorduk. Aslında olay sadece kimyasal değilmiş. Hücrelerin fiziksel olarak birbirine temas etmesi, fiziksel olarak uyguladıkları stresle gelişim süreçlerini etkiliyormuş. Onu da fark ettiler. Yani ortamda mesela hani biz şey diyorduk mesela ne denir? Çok basit sorulardır bu. Daha ortaokulda sormaya başlarız. Hani gelişim süreçlerinde akciğer büyüyor mesela. Belli bir boyuta ulaşıyor, duruyor. Hep ararlar hani hangi sinyalle duruyor, ne sinyali bunu durduruyor, büyüdüğünü nereden anlıyor? Mesela hani her parmağınızın uzunluğu nasıl orantılı oluyor, kolunuz nerede duruyor? Biz bu tarz şeyleri hep sinyalizasyon üzerinden düşünüyorduk. Ama aslında şey de olabilirmiş artık hani bunu fark etmişler. Büyüyor, bulduğu alanın hacmini dolduruyor. Hacmini doldurduğu için yanındaki diğer hücrelere fiziksel olarak bir stres oluşturuyor. Diğer hücreler orada büyümeye başlıyor. Kendisi büyüyebilecek bir alanı olmadığı için belki de akciğerimiz bu boyutta bu duruyor. Hani bunun da artık önü açılmış oldu. Mesela çünkü onu görmüşler hani beyin oluşurken hani nöral hücreler oluşmaya başlıyor. Nöral hücrelere kan gitmesi gerekiyor. Beslenmeleri gerekiyor. Kalp oluşmaya başlıyor. Kan pompalamaya başlıyor. Kalp büyüyor. Beyin büyüyor. Beyin büyüdükçe kan gerekiyor. Tekrar kalp büyüyor. İkisi de belli bir kapasiteye ulaştıktan sonra duruyor vesaire. Hani böyle ilerliyor. Yani fiziksel olarak bir etkileşim de olduğu aslında gözlenmiş oldu burada. Ama tabii bu embriyonun nerede tutulduğunu şu an çalışmadan hatırlamıyorum tekrar. Bir gebenin içine mi yoksa sentetik bir anne karnı tarzı ortam oluşturulup mu incelenmiş bilmiyorum ama mesela o tarz bir ortam oluşturulursa çoğu da sinyali bilmediğimiz için mesela canlı gelişme nasıl etkileyecek? Bunun çalışılması lazım. Ama tabii ki bu tarz bir araştırmanın yapılmasının önünde binlerce etik sınırı var. Çünkü siz direkt diyorsunuz evet ben gelişimi anlıyorum diyorsunuz ama bu sırada aslında doğacak olan bir kişinin tüm hayatına karar veriyorsunuz. İşte bireyin fiziksel kusur demeyeyim de hani fiziksel olarak bizden farklı mı doğacak, iyi mi olacak, kötü mü olacak, avantajları ne olacak, dezavantajı olacak bu doğan birey patentli bir şey olacak. Çünkü bu bir teknoloji şu an. Teknoloji olarak geçiyor. Direkt patentlenmiş şu an bu. Bu kişi bulsa kişi olarak, birey olarak mı kabul edilecek yoksa bu teknolojiyi geliştiren firmanın malı mı olarak kabul edilecek? Hakkı olacak mı? O bu şu. Bin tane soru var. O yüzden şu an sadece çalışma yapılıyor. Belli bir seviyeye kadar inceleniyor ve embriyo yok ediliyor. Sen ne düşünüyorsun?
Çok çılgın bir bilim insanı olarak düşünüyorum ben belki kendim ama hani ben bilim adına bazı şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum ve hani etik olaylar vesaire bir kenara bırakılmalı. Yok işte ikinci aydan önce gebelik durdurulmalı gibi böyle hani bunun gibi ne sınırların ortadan kaldırılması gerekiyor bizim için. Çünkü hani bazı sendromlar böyle 7. 8. aya gelene kadar biz tam olarak fark etmiyoruz. Ve hani Bir bebeğin en azından oluşturduğumuz embriyonun bence en azından 7 aya kadar yaşatılması gerekiyor. Ancak tabii bunun olması için artık böyle Güney Kore'ye falan mı gitmemiz gerekiyor bilmiyorum. Etik kurulunun nispeten daha gevşek olduğu ülkelere gitmemiz gerekecek. Çünkü hani diğer türlü biz böyle hani etik kuralların böyle çok insan haklarının farkındayız diyerek bilimin çok ciddi bir şekilde önüne geçiyorlar. Ben bu durumdan çok rahatsızım. Ayrıyeten ilk bahsettiğin duruma geri döneyim ben. Bu tarz bir çalışmaların ben ileride Almanya gibi ülkelerde yapılmamasının taraftarıyım. Takibin çok iyi yapılabileceği, hani sizin bu mesela Amerika için şunu söyleyebilirim. Bir kişi mesela öldü, organ nakli yapıldı ve organ 7 farklı kişiye dağıtıldı. Bu kimlere dağıtıldığını çok iyi biliyorlar. Oldu da ölen kişide herhangi bir sorun oluştu ya da organ verilmiş kişide herhangi bir sorun oluştu. Diğer 6 kişiye sistem hemen hızlı bir şekilde erişebiliyor. En önemli nokta bu. Hani çünkü kalıtsal bir hastalığı vardı mesela tüm organlarla taşınabilen. Eğer 7 kişiye dağıtılan bir organ nakli olduğunu varsayarsak birinci kişide sorunu keşfettikleri anda diğer kişilerin nasıl yaşadıklarını, nerede yaşadıklarını bilmiyorlarsa o 6 kişi şu an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya demektir. Haliyle elektronik olarak kişilerin sadece elektronik olmasına gerek yok. Ulaşılabilirliği rahat olması gerekiyor. Önemli olan o. Ulaşılabilirliği rahat olacak şekilde alıcıların nerede olduklarının bilinmesi gerekiyor. Onlara ulaşılabilirlik çok önemli burada. Takibin iyi yapılması gerekecek. Aynı bu örnekte verdiğim gibi büyük ihtimalle yapılması gereken şey de şu olacak. Bu sistemle doğan kişiler devlet tarafından böyle yanlarına bir çarpı atılacak, bir işaret bırakılacak, bir şeyler yapılacaklar ve izlenecekler. Bu kişilerde çıkan sorunlar ücretsiz, hani hangi ülkede olursa olsun, ücretsiz ve sınırsız bir şekilde sağlık sigortası kapsamına alınmalı ve çıkan şeyler çok ciddi testler. Paralar çok ciddi bir şekilde dökülüyor olsa dahi bu kişiler üzerine test yapılmalı. Çünkü bu kişinin neden hasta olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani dışarı çıktı da rinovirüs mü kaptı? Yoksa genetik olarak bir sorun mu var? Ya da rinovirüs kapmasının sebebi yılda 3 kere kaptıysa mesela bizim o kişiye yaptığımız bir sorun mu var? Yapılan deneylerde bir hata mı oluştu? Hani bunların çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerekecek. Haliyle devletin özellikle de bilimsel olarak nispeten daha özgür olduğu yerlerde yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. İkincisi, sen şeyden bahsetmiştin. Birinci ayında, ikinci ayında hamileliğin hani çok hızlı bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Bu zamana kadar da yine çalışma yapılabiliyor. Gayet yapılabilecek konular var. Örneğin mesela prenatal sendromlar var. Ya da Andrew Huberman'ın bir podcast'ini dinliyordum. Şundan bahsediyor. Alkolün zararlarından bahsediyordu. Alkolün zararları mesela hani hamilelerin kesinlikle içmemesi gerektiğini biliyoruz. Ancak kişi hamile olduğunu bilmiyorsa ne olacak? İkinci aya kadar mesela hamile olduğunu bilmeyen insanlar var. Karnı şişmiyor ya da işte fark etmiyor. İkinci ayından sonra ya ayaklarım ağrıyor diyor. İşte eskisi kadar aktif olamıyorum diyor. Bir mide bulantım var, bir şeyim var. Hamilenin ilk 2 ayını geçirdi ve ancak bunun farkında olmadı. Ne oldu? Bir ay zaten periyotlarımı kaçırdım. Oluyor arada. İkinci deyip böyle arkasına yaslanabiliyor. Ancak biz bu kişilerin alkol tüketip tüketmediğini tam olarak bilmiyoruz. Ve kadın endişeli bir şekilde doğum doktoruna gidiyor. Diyor ki ben hamile olduğumu bilmiyordum. 8 haftalık hamileyim. Ve ben bu 2 ay içerisinde alkol tüketimine devam ettim. Ne kadar? Haftada 4 porsiyon, 7 porsiyon, 10 porsiyon, 20 porsiyon. Kim bilebilecek? Hani biz tam olarak alkolün şu anda bu hamileliğin ilk döneminde bebeklere ne kadar zarar verdiğini bilmiyoruz. Hani kişi farkında olmadan tüketti. Bunların çalışmasını gayet yapabiliriz mesela. Hamilenin ilk 1 ayında embriyoda ne gibi farklılıklar oluştu? İlk 2 ayında ne gibi farklılıklar oluştu? Pıt pıt pıt çok hızlı bir şekilde doldurulabilir. Ki eminim bu tür çalışmalar da hızlı bir şekilde gelecektir. Önemli olan burada yaşayan oluşturulmuş embriyonun bir insan evladı şeklinde konumlandırılmaması. Hani bırakın o bilimsel olarak CA17. Hani bu kadar. Başka hiçbir tanımlaması yok. Her ne kadar hücrelerden yapıyor olmuş olsanız da, her ne kadar doğduğunda bir fikri olacak olsa da henüz bilince açık bir şey yok ortada. Doğduğundan itibaren bile bilince açık değil. Bildiğimiz kadarıyla 3-4 yaşa kadar bilinç oluşmuyor bireylerde. Çok tuhaf beyin mekanizmalarıyla falan böyle 1 yaşına döndürülebilen şeyler var. Ancak şu anlık bunu endişe etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Günün herhalde bahsetmek istediğim son haberi olacak bu. Homeritlerle alakalı bir çalışma. Çat'ta geçmiyorsan döneminden kalma bir hominid fosili bulunuyor. Kalıntılar daha doğrusu. Net bir fosil yok ortada. Kafatası parçaları var. Lemur var ve 2 tane de ulna var. Ulna hemen böyle ön kolumuzda. Ne diyoruz Türkçesi? Ön kol diyoruz sanırım Türkçe olarak biz buraya. Ön kolumuzda bulunan ince kemiğimiz. Bir ortada şeyimiz var. Radyus kemiğimiz var. Radyus kemiği nispeten daha güçlü olan ve ağırlığı taşıyan. Yanında da ince nispeten bir şekilde uzayan ulna kemiği var. Ayakta da mesela aynısının karşılığı tibia ve fibula şeklinde geçiyor. Tibia tüm yükü alan ana kemik, kaval kemiği. Fibula da hemen yanından geçen ince kemik. Hatırlatalım dedim. Femur üzerinde yapılan çalışmalarda bulunan hominidin 7 milyon yıl önce zaten ayağa kalktığını gösteren şeyler var, izler var. Oldukça şey olmuş hani oturmuş. Biz peki ayağa kalkmanın ne zaman olduğunu düşünüyorduk? 3 ile 6 milyon yıl öncesinde gelişmiş olduğunu düşünüyorduk. Ancak bulduğumuz femurun üzerindeki izler bu canlının 7 milyon önce nispeten ayakta olduğunu gösteriyor. Yani ilk insanların ya da ilk primatların desek daha doğru olacak. İlk hominidlerin ayağa kalkışı bizim tahmin ettiğimizden birazcık daha geriye bile gidiyor. Ancak ulnanın şekline bakılıyor. Ve ulnanın şekline bakıldığında bu canlıların hala ormanda, arboreal tarzda yaşadığı görülüyor. Bunun farkını nereden şey yapıyorlar? Ulna kemiği ve fibula kemiği ayakta duran canlılar için çok fonksiyona sahip değiller. Bunlar sadece böyle esneklik için kullanılıyorlar. Hatta tavuk gibi bazı canlılarda mesela fibula kemiğinin işlevi ortadan kalkmış durumda nispeten. Tibia tüm yükü almış. Bunun getirisi olarak ağaçlarda yaşayan hominidlerin ulna kemiklerinin eğim yönü karasal olarak yaşayanlara göre birazcık daha farklı. Karasal olarak yaşayanlarda bu ulna kemiğinin eğimi nispeten kaudal ilerlerken ağaçlarda yaşayan, arboreal yaşayan canlılarda ulna kemiğinin eğimi kraniyal olarak eğim yapıyor. Yani bir tanesi nispeten ters J şeklinde bir eğim yapıyorken diğeri düz J şeklinde eğim yapıyor. Ve buradan zaten fark edip diyebiliyoruz ki bu canlılar hala ağaçlarda yaşıyorlarmış. Her ne kadar femurları güçlü olsa da ayağa kalkmış olsalar da bu canlılar nispeten hala arboreal yaşıyorlar diyebiliyoruz. Bunu anlatmamın sebebi de hani nasıl bu sonuca vardığımızı net bir şekilde anlamam. Bu sayede bu canlıların hem karasal hem arboreal yaşamın birer parçası olduğunu anlamış olduk. Buradan tabii bu makaleden çıkartmamız gereken en önemli sonuç şu. Biz her ne kadar ayağa kalkmanın, ayağa dikilmenin 3 ile 6 milyon yıl önce ortaya gelmiş olduğunu tahmin ediyor olsak da aslında bunun 7 milyon yıl önceye kadar gittiğini gösteren bazı hipotezlerimiz olmuş durumda artık.
Burada da hipotez dediğimi fark ettim. Aslında olması gereken kanıt.
Uzun zaman sonra bu kadar böyle uzun konuşmak açıkçası iyi hissettirdi. Böyle kendimi rahat rahat anlattığım podcast olması tekrardan. Böyle güzel konular bulmuşuz bence. Umarım bir sonraki podcast artık 15 gün sonra mı, 20 gün sonra mı, 30 gün sonra mı? Yine tekrar güzel konularla umarım birbirimize gelir anlatırız. Dinleyiciler de güzel şeylerden faydalanmış olur. Bunun haricinde kaynakları her zamanki gibi açıklamaya bırakıyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eylül ayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.